Ayrım 5, 4. Protokol, Frederick Forsyth, sayfa 43. Londra'nın oradan bir mil uzağındaki bir yerinde Jim Rawlins küçük ama pahalı bir kuyumcu dükkanının kapısını açmaktaydı. Bu dükkan Bond sokağının yoğun trafiğinden ancak 200 metre uzakta bir yan sokak içindeydi. Dükkanın içi loştu ama asılı ışıklar tam vitrindeki ve teşhir dolaplarındaki nadide ve antika parçaların üzerine gelmekteydi. Belli ki burası daha çok antika eserlerle ilgileniyor, çağdaş ürünlere pek önem vermiyordu. Rawlins koyu renk takım elbise, ipek gömlek, dikkat çekmeyen bir kravat ve elinde mat ama kusursuz bir evrak çantasıyla içeriye girdi. Tezgahın arkasındaki kız başını kaldırıp baktı, bir anda müşterilerinin hakkını teslim ettiği belli oldu. Adam 36 yaşında olduğu halde ince ve sağlam, yarı kibar, yarı sert birine benziyordu. Bu karışım her zaman beğenilirdi. Kız göğsünü öne doğru çıkardı, ona parlak bir gülümseme yolladı. ''Yardımcı olabilir miyim?'' ''Bay Zablonski'yi görmek istiyordum, özel olarak.'' Konuşmasındaki alt tabakanın Cockney aksanı bu adamın müşteri olamayacağını açığa vurmuştu. Kızın yüzü asıldı. ''Birinin temsilcisi misiniz?'' diye sordu. Rawlins kendisine ''Bay James görüşmek istiyor deyin yeter'' dedi. Tam o sırada dükkanın dibindeki aynalı kapı açıldı. Louis Zablonski çıktı. Kısa boylu, çok zeki ve tecrübeli 56 yaşında bir adamdı ama daha yaşlı gösteriyordu. ''Bay James'' diye gülümsedi. ''Görüştüğümüze ne kadar sevindim. Lütfen odama buyurun. Nasılsınız bakalım?'' Rawlings'i tezgahın arkasına geçirip kendi özel odasına soktu. ''Tamam Sandra canım'' diye seslendi kıza da. Küçük ve karmaşık odaya girince aynalı kapıyı kapayıp kilitledi. İçeriden bakıldığında dükkan görülebiliyordu. Yalnızca bir yanı aynaydı camın. Dükkan sahibi Rawlings'a antika çalışma masasının karşısındaki koltuğu gösterdi. Kendisi de masanın döner koltuğuna geçti. Tepedeki tek ampulün ışığı dosdoğru sümenin üzerine vuruyordu. Adam Rawlings'i keskin bakışlarıyla süzdü.
''Evet Jim, neler yaptın bakalım?''
''Sana bir şey getirdim Louis. Beğeneceğin bir şey. Sakın bana bu işe yaramaz demeye kalkma.'' Rawlings elindeki evrak çantasını açtı. Zablonski de bu sırada ellerini iki yanına açmıştı.
''Jim, hiç ben öyle şey.''
Rawlings'in çantasından çıkarıp sümenin üzerine dizmeye başladığı parçaların ne olduğunu görünce sözü yarım kaldı. Hepsi sıralanıp bittiğinde hala inanmaz bakışlarla bakmayı sürdürüyordu. ''Glen elmasları'' diye soludu. ''Gidip Glen elmaslarını çalmışsın, henüz gazetelere bile geçmedi.''
''Belki hala Londra'ya dönmemişlerdir.'' dedi. ''Alarm falan çaldırmadım, ustayımdır biliyorsun.''
''En iyisisin Jim, en iyisi. Ama Glen elmasları neden söylemedin bana?'' ''Glen elmaslarını nasıl el değiştireceği soygundan önce saptanabilse, herkesin işinin büyük ölçüde kolaylaşacağını Rawlings de biliyordu kuşkusuz. Ama o hep kendi yöntemlerini uygular, çok dikkatli çalışırdı, kimseye güvenmezdi. Louis Zablonski gibi birinci sınıf aracılara bile. Böyle aracılar baskına uğrardı, uzun süren sorgulamalara alınırlarsa kendi durumlarını iyiye çevirebilmek için gelecekteki bir soygunla ilgili bilgiyi de satabilirlerdi polise elbette. Scotland Yard'ın ciddi çalışan elemanları Zablonski'yi biliyorlardı. Adam hiç hapse girmemiş olmasına rağmen. İşte Rawlings bu yüzden projelerini asla önceden açıklamaz, her zaman hazırlıksız yakalardı karşısındakileri. Bu nedenle soruya cevap vermedi. Zablonski zaten sümenin üzerinde parıldayan mücevherlere dalmış gitmişti. Bu parçaların hikayesini kimse anlatmadan da biliyordu. 1936 yılında elmaslara veraset yoluyla sahip olan 9. Sheffield dükünün biri oğlan, biri kız, iki çocuğu olmuştu. Kız Lady Fiona Glen'di. Babası 1980 yılında ölünce elmasları unvanının varisi olan oğluna değil bu kızına bırakmıştı.
Yaşlı Dük 1974 yılında oğlu 25 yaşına geldiği zaman onun gazete sütunlarında doğanın bekarları diye değinilen gruptan olduğunu büyük bir üzüntüyle fark etmiş bulunuyordu. Gelecekte ünlü Glen elmaslarını takacak Margate kontesleri, Sheffield düşesleri olmayacaktı. Bu nedenle de kızına bırakmıştı elmasları. Zablonski Lady Fiona'nın babasının ölümünden sonra elmasları ara sıra takmaya başladığını biliyordu. Sigorta yetkililerinin isteksizce verdiği izinle tabii. Genellikle yardım amacıyla düzenlenen balo ve galalara takıyordu kadın elmasları. Öyle yerlere pek sık giderdi zaten. Geri kalan zamanda elmaslar yıllardan beri Park Lane'deki Coutts Bankası'nın karanlık kasasında yatıp durmaktaydılar. Yılbaşından önce Grosvenor House'da verilen balodan mı diye sordu gülümseyerek. Rawlings onu sikti. Ah ne yaramaz çocuksun Jim, ama öyle de yeteneklisin ki. Bay Zablonski lehçeyi, Yidiş dilini ve İbranice'yi çok güzel konuşurdu. Ama 40 yıldan beri İngiltere'de oturuyor olmasına rağmen bir türlü İngilizcenin üstesinden gelememiş o berbat aksanından kurtulamamıştı. Ayrıca bu dili çok eski zamanlarda yazılıp hazırlanmış kitaplardan öğrendiği için de bugün artık modası geçmiş gözüyle bakılan deyim ve sözcükler kullanırdı. Rawlings bu adamın aslında espriye yatkın bir insan olmadığını, hele neşeli biri hiç olmadığını bilirdi. Karısı Beryl Zablonski anlatmıştı ona çocukluğunda bir toplama kampında erkekliğinin nasıl elinden alındığını. Kendisinin nasıl cinsellikten yoksun bir insan haline getirilip yaşam hevesinin söndürüldüğünü. Zablonski elmaslara gerçek bir konuvasör takdiriyle hayran hayran bakıp duruyordu. Hayal meyal hatırlamaktaydı. 1960'ların ortalarında bir ara Lady Fiona Glen'in istikbal vaat eden parlak bir genç memurla evlendiğini okumuştu bir yerlerde. Adam bugün bakanlıklardan birinde çok saygın bir görevdeydi. Aile Londra'nın batı kesimindeki en lüks apartmanlardan birinde oturuyor, bu yaşam düzeyini kadının serveti sayesinde tutturabiliyordu. Evet, ne diyorsun Louis?
Hayran kaldım sevgili dostum Jim, gerçekten hayran kaldım ama şaşırdım da. Bunlar sıradan taş değil, elmas dünyasının her yerinde herkesin tanıdığı şeyler. Ne yaparım ben bunları?
Sen bana söyle, dedi Rawlings. Louis Zablonski ellerini iki yana açtı.
Sana yalan söyleyecek değilim Jim, her şeyi açıkça anlatacağım. Glen elmasları sanırım 750 bin sterline falan sigorta edilmiş olmalı. Gerçekten de Cartier bunları vitrinine koyup da yasal yollardan satmaya kalksa o kadar ederdi eminim. Ama belli ki o yoldan satılmalarına imkan yok. Bu durumda geriye iki seçenek kalıyor. Birincisi, bu elmasları asla kimseye gösteremeyeceğini, hatta kendisinin bunlara sahip olduğunu bile açığa vuramayacağını bildiği halde yine de onlara sahip olmak isteyen zengin bir müşteri bulmak. Kendi kendineyken çıkarıp seyretmeye, zevklenmeye eğilimli o pinti zenginlerden biri. Böyle insanlar gerçekten vardır ama sayıları pek fazla değildir. Bulunursa sanırım demin söylediğim fiyatın yarısı kadar bir para karşılığında satılabilir.
Böyle bir alıcıyı ne zaman bulabilirsin?
Zablonski omuz silkti. Bu yıl, gelecek yıl, herhangi bir zaman ya da hiçbir zaman. Böyle bir şeyi gazete ilanıyla bulamazsın ki.
Çok uzun süre, dedi Rawlings. Öteki yol nedir?
Montürlerinden çıkarmak. Sırf bu bile değerini 600 bin sterline indirmeye yeter zaten. Sonra yeniden perdahlamak ve her birini ayrı ayrı tek tek taşlar olarak satmak. Sanırım 300 bin sterlin kadar eder. Perdahlayan da kendi payını isteyecektir. Masrafları ben şahsen karşılarsam sana 100 bin sterlin verebilirim. Ama ancak işin sonunda, satışlar da bittikten sonra...
Peşin ne kadar verebilirsin peki? Hava soluyarak yaşayamam ya Louis. Kim yaşayabilir ki dedi yaşlı adam. Bak beyaz altın montürlerin burada piyasasındaki fiyatına karşılık belki 2000 sterlin, küçük taşların yasal piyasada satımından da aşağı yukarı 12.000 sterlin desek, elime çarçabuk 14.000 sterlin geçebilir demektir. Sana bunun yarısını peşin olarak verebilirim. Hemen ve nakit ne dersin?
Yarım saat daha konuşup anlaşmaya vardılar. Louis Zablonski kasasından 7.000 sterlin çıkardı. Rawlings evrak çantasını açtı, banknotları içine yerleştirdi.
Güzel çanta dedi Zablonski, kendine ödül mü veriyorsun?
Rawlings başını iki yana salladı. Yan ödül olarak geldi dedi Zablonski işaret parmağını Rawlings'in burnuna doğru sallarken dilini dişlerine çık çık çık diye vurdu.
Ondan hemen kurtulmaya bak Jim, iş ortaklarını asla saklama, rizikoya girmeye değmez.
Rawlings düşündü, başını evet anlamında salladı, veda edip ayrıldı. John Preston gün boyu araştırma ekibindeki dostlarını aramış, onlara veda etmiş durmuştu. Hepsi onun gidişinden üzüntü duyuyor, bu da ona bir tür doyum veriyordu. Sonra kırtasiye işleri başladı, daha sonra da Bobby Maxwell bir merhaba demeye uğradı. Preston onu pek az tanırdı, sevimli bir gençti aslında. 5 bünyesinde başarılı olmaya çalışıyor, en iyi terfi olanaklarını da Harcourt Smith'e yaranmakta görüyordu. Preston da onu suçlayamazdı bundan ötürü. Kendisi geç gelmişlerdendi. Ordudan gizli servise 1981 yılında geçmişti. 41 yaşındaydı o zamanlar. Pek yukarılara tırmanamayacağını zaten biliyordu. Geç gelenler olsa olsa bölüm başı olabilirlerdi o kadar. Genel müdür görevinden ayrıldığında eğer içeride uygun bir aday yoksa baş mevkiin kuruluş dışında birine verildiği de olurdu. Beşte çalışan elemanlar her seferinde pek üzülürlerdi böyle olunca. Ama genel müdür yardımcısı 6 bölümün ve servislerinin başlarının da çoğu her zaman ömrünü burada geçirenlerden olurdu. Maxwell'le masasındaki kağıt işlerini pazartesi bitireceği, salıyı da ona bilgi vermekle geçireceği konusunda anlaştılar. Yeni gelene yürümekte olan soruşturmaların ana hatlarını anlatmak gerekiyordu elbette. Bundan sonra birbirlerine iyi şanslar dileyip sabaha tekrar buluşmak üzere ayrıldılar. Preston kolundaki saate bir göz attı. Gece geç vakte kadar çalışması gerekiyordu. Odasının kasasından işler durumdaki her dosyayı tek tek çıkarması, işlerinden tehlikesizce kayıt servisine gidebilecek olanları ayırması, diğerlerini satır satır okuyup kendini Maxwell'e özet bilgi verecek şekilde hazırlaması şarttı. Ama önce adam gibi bir içki içmek zorundaydı. Asansöre inip bodruma, Gordon'un o zengin barının bulunduğu yere indi. Louis Zablonski salı gününü arka odasında kapıyı kilitleyip çalışarak geçirdi. Yalnız iki kez dışarı çıkıp gelen müşterilerle konuştu o kadar. Bereket versin pek fazla müşteri gelen günlerden olmamıştı o gün. Buna içinden şükrediyordu. Ceketini çıkarmış, gömleğinin kollarını, tüysüz kollarının yukarısına doğru sıvamış, öyle çalışıyordu. Glen elmaslarını beyaz altın montürlerinden dikkatle çıkardı. 4 iri taş yani küpelerin 10'ar karatlık taşlarıyla, taç ve gerdanlığın 20'şer karatlık koca elmasları kolaylıkla, çabucak yerlerinden çıktılar. Bir kere yataklarından çıkardıktan sonra artık onları daha iyi inceleyebilirdi. Gerçekten çok güzeldiler. Alev saçarcasına pırıl pırıldılar ışığın altında. Mavi beyaz türden oldukları zaten biliniyordu. Bir zamanlar nehir üstü demek modaydı böylelerine. Bugünlerde sınıflandırmada de kusursuz deyimi kullanılıyordu. Hayran hayran seyretme süresi sona erince 4 taşı küçük kadife bir keseye koydu. Bundan sonra geri kalan 40 küçük elması yuvalarından çıkarmak gibi yorucu ve uzun süreli işe gömüldü. Çalışırken ışık ara sıra sol kolunun alt tarafındaki 5 haneli dövme numara üzerine düşüyordu. Bu tür sayıların önemini bilenlerin gözünde bunun yalnızca bir tek anlamı vardı. Auschwitz'in damgasıydı bu.
Zablonski 1930 yılında doğmuştu. Polonya Yahudisi olan Varşovalı bir kuyumcunun üçüncü oğluydu. Almanlar Polonya'yı işgal ettiğinde 9 yaşında olan çocuk 1940 yılında da çevresi kapatılan Varşova gettosunda kalmıştı. O gettoda yaklaşık 400 bin Yahudi vardı ve dağıtılan yiyecekler açlıktan ölme sınırının epey altındaydı. 1943 yılının 19 Nisan'ında getto halkından sağ kalmış 90 bin kişi aralarındaki tek tük güçlü kuvvetli kişinin liderliğinde ayaklandılar. Louis Zablonski 13 yaşına yeni girmişti ama öyle sıska öyle cansızdı ki 5 yaş daha küçükmüş gibi duruyordu. Sonunda getto Waffen SS birliklerine teslim oldu ve 16 Mayıs günü General Jürgen Stroop içeriye girebildi. Louis idamlardan da kurtulan pek az sayıda insan arasındaydı. Halkın çoğu yani yaklaşık 60 bin kişi kadarı ölmüştü. Ya kurşunla, ya yıkılan binalar altında kalarak ya da idam edilerek. Geriye kalan 30 bin kişinin hemen hepsi yaşlı erkekler, kadınlar ve çocuklardı. Zablonski de bunlar arasındaydı. Çoğu Treblinka'ya yollanıp öldüler. Ölümle yaşam arasındaki kararı veren o manyak rastlantılardan biri sonucu Zablonski'nin bindiği yük treninin lokomotifi bozuldu, katar çözülüp başka bir lokomotife bağlandı ve soluğu Auschwitz'te aldı. Orada Zablonski de fırınlara yollanacakken mesleğinin kuyumculuk olduğunu söyleyince yeni getirilen Yahudilerin üzerinde hala bulunabilen takıları sınıflandırmaya yardım eder diye sağ bırakıldı. Derken günlerden bir gün onu kamp hastanesine çağırdılar, durmadan gülümseyen sarışın bir adama teslim ettiler. Melek diye at takılmış bu adam o sıra yeni yetme Yahudi çocukların cinsel organları üzerinde bir takım manyakça deneyler yapmakla meşguldü. Louis Zablonski de Josef Mengele'nin ameliyat masası üzerinde anestezi kullanılmaksızın hadım edildi. Küçük elmasların 40.sını da çıkardıktan sonra içlerinden bir ikisini kaydedip etmediğini anlamak için bir kez daha saydı. Sonra da tartma işine başladı. Evet 40 taneydi. Ortalama yarım karat tutturuyorlardı ama çoğu daha küçüktü. Nişan yüzüğü tipi şeylerdi ama hepsi bir arada 12 bin sterlin ederdi. Bunları Hatton Garden'da satar kimse de anlamazdı. Satıcıları tanıyordu. Oturup beyaz altın montürleri ezerek şekilsiz bir külçe meydana getirmeye koyuldu. 1944 yılı sonlarında Auschwitz'te sağ kalanlar batıya doğru zorla yürütülmüşlerdi. Zablonski sonunda kendini Bergen-Belsen'de buldu ve diriden çok ölü halde İngiliz ordusu tarafından kurtarıldı. Uzun süre hastanelerde yattıktan sonra İngiltere'ye getirildi. Masrafını Kuzey Londralı bir haham karşılamıştı. Bir süre daha nekahat döneminde kaldıktan sonra bir kuyumcu yanına çırak olarak girdi. 1960'ların başında oradan ayrılıp kendi kuyumcu dükkanını açtı. İlk dükkanı Doğu Londra'daydı. 10 yıl sonra da Batı kesiminde bugün sahip olduğu daha karlı iş yerini açmayı başardı. Daha doğu kesiminde rıhtımlara yakın yerde çalışırken denizcilerin dış ülkelerden getirdiği değerli taşlarla ilgilenmeye başlamıştı. Seylan'dan zümrütler, Afrika'dan elmaslar, Hindistan'dan yakutlar, Avustralya'dan opaller. 1980'lerin ortalarında artık hem yasal hem de yasa dışı ticaretleri sayesinde pek zengin bir adam olmuştu. Londra aracılarının en başta gelenlerinden biri olup elmas konusunda uzmandı. Golders Green'de bahçe içinde güzel bir evi vardı. Mahallede Yahudi topluluğunun temel direklerinden sayılıyordu. Beyaz altınlar karmaşık bir külçe haline geldiği zaman onu da bir keseye attı, Sandra'ya gidebileceğini söyledi, odasını topladı, sonra ilk dört taşı yanına alıp kendisi de çıktı. Evine doğru giderken yolda bir telefon kulübesinden Belçika'nın Antwerp kentinde bir numarayı aradı. Aradığı bu yer Nilyen adlı küçük bir köydeydi. Evine varınca İngiliz Hava Yolları'na telefon edip ertesi gün Brüksel'e kalkan uçakta kendine yer ayırttı. Thames nehrinin güney kıyısında bir zamanlar çürümekte olan rıhtımın yerinde şimdi koskoca bir inşaat projesi adım adım ilerlemekteydi. Yeni yükselen binalar arasında koca moloz yığınları duruyor, dökülmüş eski tuğlalar toz toprak arasında yatıyordu. Buranın bir gün gelip yeni apartmanlarla, mağazalarla, çok katlı otoparklarla dolması bekleniyordu. Ama bunun ne zaman tamamlanacağını da kimsenin bildiği yoktu. Havanın sıcak olduğu akşamlarda ayyaşlar bu çer çöpün arasında sızar, bir eşyasını gözden yok etmek isteyen her Londra çehresi de onu alıp buraya getirir, yakar kurtulurdu. 6 Ocak Perşembe akşamı geç saatte Jim Rawlings orada yürümekteydi. Karanlıkta gözükmeyen taşlara çarpıp çarpıp tökezliyordu. Gerçi onu gören falan yoktu. Ama eğer olsaydı bir elinde 2 galon benzin, öbür elinde güzel yapılmış bir evrak çantası taşımakta olduğunu da fark ederdi.
5. ayrımın sonu. Sayfa 52.